Ayrım 12.
Bu garip ruh hali içinde, inşallah bile demiştim dışarı çıkarken. Hiç rüzgar olmamasına karşın dışarı çıktığımda bir parça kendime gelmiş gibiydim. Gemi yavaş yavaş yanaşıyordu ama kaptan gergindi. Yanına gittim. Bir gariplik var dedi. Küpesiyle oynuyordu. Nedir? Bilmiyorum. Elini hızla kulağından çekti ve sahile çekilmiş bir grup tekneyi gösterdi. Çelenkler, bayraklar ve halılarla birilerini karşılama yapmaya hazırlanıyorlardı. Bir paskalya geleneği mi diye sordum. Aptalca bir soruydu. Bir adalı böyle bir şeyden habersiz olacak değildi ya. Hayır dedi Guistin yani. Böyle bir şey yalnız Türkleri karşılarken olur. Türkler? Kaptanın kalbimin vuruluşlarını duyabildiğinden emindim. Belki de kendi kalbinin sesinden benimkisini duyamıyordu. Ufka doğru dikkatle baktım ama bir şey göremedim. Yılda bir kez donanmalar için adam ve gemi almaya gelirler diye açıklama yapıyordu Guistin yani. Bu da gözetimin bir parçasıdır. Bunu onları pohpohlamak için yaparız. Ama normalde sonbaharda gelirlerdi. Mevsimi kapamadan hemen önce. Geçen sonbaharda geldiler mi? Evet. O halde bu ne anlama geliyor? Adamlar ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Kaptan bir kez daha kulağındaki küpeyi okşadı. Ama sanırım ben ne olup bittiğini öğrenene kadar burada kalsan iyi olur. Başımı salladım. Ona bir an önce Sakız sahiline çıkmanın benim için daha iyi olacağını söyleyebilirdim. Ama adamın içgüdüsel tavrı aceleden yana değildi. Ben de onun içgüdüsüne güveniyordum. Kendiminkine de. İçimde bir ses, İsmihan'ın güvenliği diyordu. Ama acaba gerçekten onun güvenliğini mi düşünüyordum? Yoksa daha çok önem verdiğim, onun yanında kendi güvenliğimi artırmak mıydı? Bütün bunlardan sonra Piyale Paşa'nın hala İstanbul'da olduğunu düşünemiyordum. Yolculuğumuz sırasında gördüğümüz ve bir anlam veremeyerek garipsediğimiz, tek başına seyreden gemilere gelince, onlar da çoktan donanmaya katılmış olmalıydılar. Guistiniani'nin gemiden inip kıyıya doğru gittiğini gördüm. Kürekçilerinin sesi duyulmayana kadar da onu izledim. Sonra bir daha asla yapmayacağımı düşündüğüm bir şeyi yapmak üzere harekete geçtim. Hanımımın yanına gittim. 22. Uzun, sessiz bir paskalya, Ramazan günüydü. Duyduğum açlık, kuşkuların yarattığı aptallıkla birleşmişti. Daha çok kutsal mezarı boş bulan azizlerin bunun henüz ne anlama geldiğini bilemedikleri, diriliş günü gibi bir gündü de denilebilirdi. Çünkü onların da tek emin oldukları şey mezarın boşluğuydu. Bireysel deneyimlerim bana henüz umudu öğretmemişti. Belki de bir mucize beklemem gerekiyordu. Öğrendiğim, yaşamın en güzel unsurlarının bile insan için ceset haline döndüğünde onu nasıl çürüttüğüydü. Hiçbir nesnel kanıt olmaksızın bu kuşkulu bekleyişin bir özgürlük getirmesi mümkün müydü? Yoksa bir hocadan duymuş olduğum gibi önünde durduğumuz boş bir mezar mıydı? Ceset çalınmıştı. Böcekler inanılmaz bir hızla çalışmışlardı. Ya da adam söylediği gibi ölmemiş, iyileşerek çarmıhından kurtulup gitmişti. Müslümanlara göre İsa İbn Meryem, Hristiyanlara göre Meri'nin oğlu Jesus, Tanrı'nın oğlu değildi. Tanrı ya da Allah böyle yapmazdı. Onun azizleri, peygamberleri vardı. Ama hayat eskiden olduğu gibi devam etti. İnsansız kutsallığında. Diriliş bir başka düzlemdeydi. Şimdikine asla dokunmayan bir düzlemdi. İsmihan nedenini bilmediği, bunu umuyordum, kayıtsızlığımın farkındaydı. Ve bundan hoşlanmamıştı. Ona bir an önce durumu anlatmam gerekiyordu. Gerçi benim de pek az fikrim vardı ama bu gerekliydi. Masum bir şekilde, Türkler, dedi. Bu yalnızca bir söylenti diye cevapladım. Sakin davranmaya çalışıyordum. İsmihan tavrında bir değişiklik olmaksızın, yani Osmanlılar, dedi. İyi de bizim bundan korkmamıza hiç gerek yok. Ben Osmanlı kanından bir prensesim. Kesinlikle. Özgürlük düşüncelerinin peşinde bir kör gibi hareket etmiştim. Aklım başıma geliyordu yavaş yavaş. Bir Hristiyan limanında, Hristiyan bir gemideki Osmanlı prensesi, dedim. Sakinliği inanılmazdı. Yalnızca büyük babamın adamlarına kim olduğumuzu söylemek yeter. Bir top güllesinin böyle bir tanışmadan anlayacağını söyleyemem. Ayrıca kaleden de gelebilir aynı tehlike. Surlarda ateşlenmeye hazır bekleyen üç çopu gösterdim parmağımla. Müslümanlarınkiyle eşdeğer bir tehlike. Müslümanlar görüşme yapmadan savaşa başlamazlar. Büyük babamın hizmetkarları karşı tarafa da mutlaka dinlerler. Tepem öylesine atmıştı ki, azarlar bir ses tonuyla konuşmamı engelleyemedim. Görüşmenin zamanı çoktan geçti hanımım. Ortada söz konusu olan 40.000 altın ve küçük bir kaçak köle ordusu. Ama bunların bizimle ne ilgisi var? İsmahan, sakızın kaçak kölelere yardımı konusunda benim tahminimden daha fazla bilgiye sahip olabilir miydi? Bakışları sertleşmiş gibiydi. Başımı çevirdim ve konuşmayı sonlandırdım. Her neyse, belki de bunların bizimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Ortalıkta hiçbir Türk gemisi görmüyorum. Kısa bir süre sonra adadan ayrılmak üzere açılan bir gemi gördük. Tek bir yelkenli ve bir yığın kürekçisi vardı. Taşıdığı bayrak ve flamalar özel bir görevi olduğunu belirtiyordu. Önce bize doğru geldiğini düşündüm ama tekne hızla yanımızdan gelip geçti. Aramızda neredeyse bir kulaçlık mesafe vardı. Bu bizim kaptan değil mi diye sordu İsmail. Adam onu andırıyordu ama sonuçta tüm soylu sakızlılar aynı kandan olduğuna göre bu kadar bir benzerlik çok normaldi. Adam parlak kırmızı renkte tarihi bir kılık içindeydi ve bizden yana tek bir bakış bile atmamıştı. Uzaklaşıp gittiler. Küçük tekne yalnızca izleyenin görebileceği küçücük bir nokta oldu ufukta. Mezar yine boştu. Öğle saatinde hiç çan çalmadı. Özellikle Paskalya için çok tuhaf bir durumdu bu. İsmahan, namaz saatini kaçırdığımız için çok rahatsızdı. Bunları daha sonra kıldık. Çan seslerini ümitle bekleyip durmuştum gün boyunca. İsmahan ise, açlığı nedeniyle çabucak geçmesini istediği günün sonunda, baş başa kaldığı sıkıntılı saatlerin ağırlığı içindeydi. İbadetimizi tamamladığımızda, daha önce yanımızdan geçen teknenin aynı telaşla döndüğünü gördük. Gidip sahilde demirledi ve yarım saatten az bir zaman sonra tekrar aynı rotayı tuttu. Bu kez içindekiler daha da soylu kimselere benziyordu. ''Şuna baksana'' dedi hanımım. Namaz saati için yaptığımız kısa konuşmanın dışında bu bana söylediği ilk sözler sayılabilirdi. ''Ufuktaki gemilerin çokluğunu görüyor musun?'' Batan güneş altında iyice netleşmişti görüntü. Boz ayı tüm öfkesiyle uyanıp ayağa kalkmıştı galiba. Güneşin altında pırıldayan uzun direğe bakarak ''Gözcü Kulesi'ne tırmanacağım'' dedim. ''Oraya mı? Abdullah düşüp ölebilirsin.'' Bu sözler ve ses tonu sinirimi bozmuştu. Annelik içgüdüsüyle incinmiş küçük bir çocuğu uyarır gibiydi. Zavallı adımı için kaygılanıyordu. Ama önce şunları çıkartmalıyım. Belden yukarım çıplak kalana kadar soyundum ve daha aşağılardaki utançla acıyı unutmak istercesine hızla iplere tırmandım. Yolun dörtte birine bile ulaşmadan davranışımın çılgınlığını anlamıştım. Bacaklarım eskiye göre çok beceriksizleşmişti. Dengemi zor buluyordum. Ve açlıktan başım dönüyordu. Ama bütün bu olumsuzluklara karşın esen rüzgar sanki beni sevgiyle kucaklıyordu. Bu noktada vazgeçemezdim. İsmahan, elleri peçesinin üzerinde çığlığını tutmak istercesine ağzına yapışmış, gözyaşları içinde bana bakıyordu. Gayretle tırmanmaya devam ettim. Geri döndüğümde, üstad diyerek derin bir soluk verdi. Bir hadıma hitap etmenin en saygılı biçimini seçerek bana üstad demişti. Üstad, çok cesursun. Bu övgünün karşılığında başka bir şey söylemeyi tercih ederdim ama onu da kendimi de kandıramazdım. Belki de tüm cesaretim gördüklerim karşısında yok olup gitmişti. Piyale Paşa orada, çeşmenin tam karşısında tüm donanmayla, dedim. Buna çok önem vermiyor gibiydi. O daha başka bir şeye odaklaştırmıştı ilgisini. Ben bir erkeği şeysiz görmedim. Şeysiz. Kekeledi, çıplak bedenimi işaret ediyordu. Alaycı alaycı güldüm. Senin bir kocan var, Sokullu Paşa. Daima karanlık oluyor. Utanmıştı ama bana bakmaya devam ediyordu. Ve gözlerimi kapıyorum. Ben bir erkek değilim, diyerek ona durumu hatırlattım ve gözünün önünden çekildim. İlk kararım, üzerinde kırmızı haçlar olan uzun kuyruklu gümüş rengi bayrakları aşağı indirmek oldu. Gemide işleri yürütmek üzere bırakılan 5 gemici, ne yaptığımı görünce meraklanmıştı. Adamların isyandan korkacak bir halleri yoktu. Neticede ben geçici olarak ikinci kaptandım. Sayıları hakkımdan gelebilecek kadardı. İçlerinden en güçlüsü bana doğru yaklaştı. Bir an onunla kapışmam gerekeceğini düşündüm. Ama yapmam gereken yalnızca Türkler demekti. Yukarı çıkıp kendi gözlerinizle görün. İnanmıyorsanız. Beşi birden gözlerini kısarak doğuya doğru baktıktan sonra kendiliklerinden iplere atıldılar. Gubistiniani'nin flama ve bayrakları koyduğu dolap beni gerçekten şaşırtmıştı. Kaptanın bir şekilde böyle durumlar için bir Türk bayrağını kenara koyduğunu düşünüyordum. Gubistiniani, Sandığımdan daha dürüstmüşsün diye söylenerek indirilen bayrakları dolaplara tıktım. Şimdi karar vermem gereken şey, altımızın birlikte gemiyi, direğinde Türk bayrağı dalgalansın veya dalgalanmasın bu beladan sıyırıp götürebilmek üzere demir alıp alamayacağımızdı. Evet, bu zor bir işti. Ama bir aksilik olmadıkça umudumu yitirmemeliydim. İpleri, zincirleri çekip toplamak her zamankinden daha fazla zaman alacaktı. Hepsi buydu. Yeniden soyundum. Kasıklarımdaki eksikliği sergileme riskini de göze alarak işe giriştim. Ama birden fark ettim ki bu adamların Sakız sahillerindeki evleri, aileleri vardı. Geminin küçük teknesinin geri gelip onları evlerine götürmesi için can atıyorlardı. İçlerinden en genç ve en güçlü olanı her şeyi göze alıp yüzerek kıyıya çıkmak için suya atlamıştı bile. Bunu başarıp başaramadığını asla bilemeyecektim. Tek bildiğim, onun gidişiyle ümitlerimin kaybolduğuydu. Adamların kıyıya bakışları, ne söylersem söyleyeyim onları artık ikna edemeyeceğimin işaretiydi. Yabancı erkeklerle yüz yüze gelme tehlikesini gören İsmihan, hizmetkarlarıyla birlikte hemen perdelerin arkasına çekilmişti. Ona söyleyecek hiçbir haberim olmamasına karşın, yanına gitmekten kendimi alamamıştım. En azından bir parça güvence vermek zorunda olduğumu düşünüyordum. Ama onun minderde, sakin, sessiz ve kararlı bir şekilde oturuşu, tam tersine bana güvence vermişti ve kurtuluş için başka düşünceler üretebileceğimi düşünmeye başlamıştım. Gerçekten de bu işe yaradı ve aklıma yeni bir şey geldi. Üzerindeki uzun yeleği çıkarıp atmıştı. Kararlılık içinde kıpkırmızı ipekten bol şalvarıyla oturuyordu karşımda. Metrelerce kumaş kıvrım kıvrım toplanmıştı belinde. Kendimi dizlerimin üzerinde önüne attım ve ayak bileğini sıkıca tuttum. Bu hem duygusal ve fiziksel çalkantımdan, hem o güzelim kumaşa dokunma arzumdandı. Hem de yalvarmak içindi. Bunun ne kadar gerekli olduğunu biliyordum. "Hanımım," diye başladım söze. "Bu şalvarı feda edebilir misin?" "Şalvarı mı?" "Evet ve onunla birlikte herhangi bir beyaz kumaşı. İğneni eline al ve bize bir bayrak yap. Aslını dünyaya kanıtla." Ramazan'da bayrak dikmek fikri nedense onun 80 kadırgadan daha çok ilgilendirmişti. Belki de bunun nedeni, kendimi kandırıyor da olabilirdim ama, bileğine dokunan elimdi. Nedeni ne olursa olsun, sıyrılan ipeğin sesi başardığımın kanıtıydı. Bunu duyunca dışarı çıktım. Bu koşullar altında yapılabilecek en iyi şey buydu. Geminin en uzak köşesine doğru yürüdüm. Biz demir alıp, yelken açana kadar nasılsa biterdi bayrak. Sofia Baffo bu seyirde yanımızda olmadığı için Allah'a şükrediyordum. Onun kölemiz Piero için gömlek dikişini hatırladım. Bir zamanlar çok eskiden benim de kölelerim vardı. Ne garip ve ne yabancı geliyordu bu bana. Sofia'nın sorumsuzluğu, tehlike ve hatta acı yaratmaktaki gayreti. İsmihan ondan ne kadar da başkaydı. Büyük bir heyecan ve çalışmayla bayrağı hizmetkarlarıyla tamamlamaya uğraşıyordu. Hem de hiç sızlanmadan. Demirlediğimiz için yangın tehlikesi yoktu artık. Gece bastırınca yanlarına bir fener astım. İftar saatinde su, zeytin ve ekmekle oruçlarını bozup dualarını ettiler. Giustiniani'nin vaat ettiği güzel yiyecekler yoktu ortada. Adanın limon kokulu havası giderek soğuyordu. Ama bunlara karşın İsmihan hiç şikayet etmeden çalışmaya devam ediyordu. Adamların aralarında bölüştükleri gece nöbetini aldırmadan ben de ortalığı gözlemeye devam ediyordum. Böyle uyanık kalarak kendi ruh karmaşamdan kurtulmayı umuyordum. Yine de oruç nedeniyle gözlerim kapanmak için fırsat arıyordu. Ama tehdit öylesine çabuk yakamıza yapıştı ki, bunun utancını taşımaktan kurtuldum. Denizin üzerindeki aydınlığın ay ışığından gelmediğini anlamam zor olmamıştı. O yeşil ışık çabucak gemiye yanaştı ve kürekçiler durdu. Dikkat diyen Giustiniani'nin alıştığım sesiydi. Sakızlılar ona hemen bir merdiven sallandırdılar ve kısa bir sürede o ve 7-8 kişi güverteye çıktı. Seslerini duyabiliyordum. ''Ne haberler var? Gerçekten de Piyale Paşa mı? Azizler bize yardım etsin. Uzlaşma olmadı mı? Karılarımız, çocuklarımız, onlar nasıl?'' Giustiniani bunların hiçbirine cevap vermeden ''O iyiydi, horoz nerede?'' diye sordu. Bana daha önce asla böyle hitap etmemişti. Ya da en azından bunu kendi kulaklarımla duymamıştım. Hakaretini ve sonrasını karşılamak için durduğum yerde ileri çıktım. Beni görünce üslubunu değiştirmişti ama ses tonlu değil. ''Veniero?'' dedi. Haydi git ve hanımını getir. Belliydi. Bu bir iş konuşmasıydı ama işin ne olduğunu kavrayamamıştım. Anlayamadım dedim. Beni duydun dedi. Hanımını kıyıya götürüyorum. Onu kalede tutacağız. Piyale Paşa tüm önerilerimizi reddetti. Pazarlık edecek bir durumumuz kalmadığını söylüyor. teslim olmamızı istiyor. Ama bizi küçümseyerek çok yanılıyor. Bakalım ona yarın sabah sultanın torununa ait küpeli bir kulağı gönderdiğimizde de aynı şeyi söyleyebilecek mi? 23. Sen neden itiraz ediyorsun ki Veniero? Epifani'nin kaptanı sesini yükseltmişti. Senin kaderinde bir değişiklik olmayacak. Köle kurtarma işi aynen devam ediyor. En azından Piyale Paşa bizim limanımızdan uzakta kaldığı müddetçe. Karanlığa rağmen gözlerindeki hain bakışı görebiliyordum. Yoksa Türklerin sakız almalarını mı istiyorsun? Ya da kölelerin kaçış yolunun sonsuza kadar kapanmasını mı istiyorsun? Bir köle olarak mı kalmak istiyorsun? Söyle. Adamın tekrarladığı her istiyor musun kelimesi sanki ruhumu kırbaçlıyordu. Çok uzun zamandır hiç kimse hiçbir konuda benim isteklerimin ne olduğunu sormamıştı. Ve ben de böyle bir sorunun cevabını çoktan unutmuştum. Hatta istemenin ne olduğunu bile. Giustiniani'nin ağır hakaret yüklü sesi özgüvenimi savurup bir kenara fırlatmıştı. Bana zorla kabul ettirilmeye çalışılanlar arasından hangisini gerçekten istediğimi ayırt edebilecek olsam bile Giustiniani bunu kölelikten daha farklı bir biçimde sunmayacaktı nasıl olsa. Kollarını sabırsızca göğsünde kavuşturarak arkasındaki bir düzine azman gemiciyle bana kötü kötü bakışı bu konuda küçük bir ümit ışığı bile uyandırmıyordu bende. Ve İdiş horoz diyen sesindeki tehdit bu kelime hala kafamda yankılanıyordu. Konuşmam gerektiğini biliyordum ve konuştum da. Sesime hakim olmaya çalışarak kelimelerin üstüne basa basa bunu İsmihan Sultan'a yapmanıza izin veremem dedim. Parmaklarımla kuşağımın içindeki hançerin sapını sıkıca kavramıştım. Ama daha önceki deneyimlerinden biliyordum ki bu yalnızca bir semboldü. Adımlığın sembolü ve bütün diğer semboller gibi gerçek anlamda bir işe yaramıyordu. Seninle ya da sensiz adım. Biz bunu yapacağız. Onunla kalabilirsin ya da gidebilirsin. Git de özgür ol. Giustiniani bana doğru kararlı bir adım attı. Ben de arkamdaki perdeye doğru geriledim. Hanımım ve sakızdaki kale arasında yalnızca erkekliğinden yoksun bedenim ve gösterişten başka bir işe yaramayan hançerim vardı. Arkasındaki homurdanan adamların sözcülüğünü yaparak konuşmaya devam ediyordu. Ailelerimiz adada ve onları koruyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Allah şahidimdir. Benim de bir ailem var. O da yalnızca İsmihan Sultan'dan ibarettir. Bu sözleri söylerken öylesine bir güven içindeydim ki buna kendim bile şaşmıştım. Adamlar alaycı alaycı gülüşürken ben kararlılıkla konuşmaya devam ettim. En azından o beni bedenimdeki eksiklik yüzünden aşağılamıyor. Bu halimle beni kabul edip seviyor. Mahalle arasında kendinden büyüklere kabadayılık eden bir çocuğa benzediğimi biliyordum ama aldırmıyordum. Giustiniani'nin sesinde bu kez abartılı bir acıma vardı. Evet, kafasız bir köle olarak yaşamayı seçen biri, erkekliği olsun veya olmasın, erkek denilmeyi hak etmez. Özgürlük. Sanki onu içime çekiyormuşum gibi derin bir nefes aldım ve gözlerimi kapadım. Daha önce, böyle zamanlarda bir derviş beni korumak için çıkıp gelirdi. Bir zamanlar dostum olan Hüseyin. Çok çok eskilerden biriydi o. Çocukluğumun ilk anıları onunla doluydu. Ve ben, çaresizlik içinde kaldığımda bana bir tek o yardım etmişti. Suriyeli tüccar Hüseyin. Beni doğrayan adamdan öcümü o almıştı ve bu yüzden de evini, ailesini bırakıp dağlarda bir derviş olarak yaşamını sürdürüyordu. Beni haydutlardan, korsanlardan o kurtarmıştı. Ne zaman dara düşsem imdadıma yetişen o olmuştu. Ama şimdi bu Hristiyan sularında böyle bir mucizeyi bekleyemezdim. Kendi başımın çaresine bakmalıydım. Özgürlük de zaten bu demek değil miydi? Kendi başının çaresine bakabilmek. Gözlerim hala kapalıydı. Karşımdaki adamların tehditkar tavırlarını görmektense aklımın gözlerini açmayı tercih ediyordum. Ayaklarımın altındaki tahtalar yükselen denizin etkisiyle çatırdıyordu. Bunu yüreğimde hissediyordum. Tanrı'nın yaratıcı nefesiydi bu. Hayatım, tüm dünya bu dengede ayakta durmaya çalışıyordu. Ama o dünya, unutamayacağım başka bir şey de içeriyordu. Hanımımın hayatını. Birden burnuma sintinenin kokusu geldi. Amcamın söylediği gibi, bir körün gözlerini açabilecek kadar keskin bir kokuydu bu. Gemiciler aslında iğrenç bir cehennem çukurunda yaşıyorlardı. Ambarların, kameraların pisliği en kalabalık ve kokuşmuş şehirlerin insanlarına bile tiksindirici gelirdi. Hanımımsa amber, karanfil ve portakal çiçeği kokardı. Denizciler bir parça rahatlık ve özgürlük, buna öyle diyorlardı, uğruna bu kötü kokulara katlanıyorlardı. Bu özgürlüğün ağırlığı ise beni eziyordu. Gizli bir kölelik vardı bu özgürlüğün kıvrımları içinde. Ve gözlerimin kapalı olmasına karşın başka bir şey daha gördüm. Guisignani'nin küpesini. Tek fenerin üzerine yansıyan ışığıyla altın haç kazılımısı bir leke gibi belirdi zihnimde. Sonra hala kapalı gözlerimin karanlığında diğer adamların takılarını gördüm. Onların basit yüzüklerini biliyordum. Demiri çekerken kıllı göğüslerini sıvazladıklarında, aylaklık ederken kafalarını kaşıdıklarında, hatta Cenevalı Guisignani onlara kutsal kitaptan bir dua okumalarını emrettiğinde, sıkıntıyla ellerini salladıklarında görmüştüm o ucuz takıları. Her şey, denizin büyülü nefesiyle küçük ya da büyük parçalar halinde birer birer şimdi hatırıma geliyordu. Bir birlik içindeymiş gibi gösteri yapmalarına karşın, adamların en azından yarısı simetrik kollu Yunan hacı taşıyordu göğüslerinde. 4 yıl önce bu ayrıntıyı görsem bile adamlara yine de cahil sapkınlar diye bakardım. Hiç kimseye kendi öğrenme metodumu tavsiye edemeyeceğim halde, geçirdiğim 4 yıl bana pek çok şey öğretmişti. En azından başka görüşlere de saygıyla yaklaşmayı. Cenovalılar, Papa'dan yana Roma Katoliğiydiler ve bu adayı yönetiyorlardı. Oysa halkın çoğunluğu Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlıydı. Gemideki mürettebatın yarısı da böyleydi. Onların Rumluğunun benim kastre edilmiş olmamdan hiçbir farkı yoktu. Bunu hiç kimse isteyerek seçmemişti. Şu soruyu hatırladım. Eğer kavgaya girersek Rumları Türklerden nasıl ayıracağız? Bu amcamın gemisinde olmuştu. Bunun yanıtını Venedikli bir gemici vermişti. Onları da öldürün. Rumların Türkler tarafından yönetiliyor olmaları, Tanrı'nın onların sapkınlığından ne kadar memnun olmadığının açık kanıtıdır. Böyle bir cezayı zaten hak ediyor onlar. Bir zamanlar Katoliklerin yönettiği topraklarda şimdi Türklerin göstermiş olduğu başarının ne kadarının da sözü edilen durumla ilgili olduğunu merak ediyordum. Belki de efendilerinin kim olup olmadığı konusunu aldırmıyorlardı. Hatta Türklerin Katolik Hristiyanlardan bir nebze daha iyi olduğunu düşünüyor olabilirlerdi. Cenova, hatırladığım kadarıyla Andrea Doria'nın yapmış olduğu demokrasi reformlarıyla ünlenmişti. Ama şu anda etkinliği ancak İspanya'dan doğuya yönelmiş bir orduyla kısıtlıydı. Ve İspanya aklıma Engizisyon'u getiriyordu. Cenovalılar acaba adayı yönetmek için bu yöntemden yararlanıyor olabilirler miydi? Bu mantık silsilesi beynimde bir şimşek çaktırmıştı. Bunu sorgulayarak ya da derin derin düşünerek bulmamıştım. Kim bilir, belki de korkunun ve paniğin yaratıcılığıydı bu. Zaten yapabileceğim başka bir şey yoktu. Denemeye karar verdim. Evet, sizinle geleceğim dedim. Hanımımı getirip sizinle geleceğim.